Ayrım 10. Yaşam ve Yazgı 1. Vasili Grossman. Sayfa 96. Bölük komutan ayağa kalktı. İğrenç şey, dedi öfkeli bir ses. Beryozkin birden aldığını kaplayan teri sildi. Beyaz yıldız çiçeğini yerden aldı. Üzerindeki tuğla tozunu silkeledi ve Teğmen'in gömleğinin cebine yerleştirip "Armağan galiba," dedi ve Potçuvarov'a dönerek şöyle devam etti. "Sizin burası neden sakin? Komutanlar gelmiyor da ondan. Aslında komutanlık her zaman senden bir şeyler ister. Senin aşçın iyi, aşçını alacağım. Berberin ya da terzin harika, onu bana ver. Haraççılar, sen kendine güzel bir sığınak kazmışsın, oradan çık. Ekşi lahanan çok güzel, bana yolla." Birden Teğmen'e iki kişi neden geri döndü, kuşatma altındakilere ulaşamadılar mı diye sordu. "Yaralanmışlar komutan yoldaş." "Anlaşıldı." Evden çıkarak sararmış patates yapraklarının arasında siperlerin ve ikinci bölüğün toprak korunaklarının kazılı olduğu bostanlardan geçtikleri sırada Potçuvarov, "Siz şanslısınız," dedi. "Şanslı mıyım değil miyim kim bilir," dedi Beryozkin ve siperin içine atladı. "Arazi koşullarında gibi," dedi. Bunu sanki kaplıca koşullarında gibi dercesine söylemişti. "Toprak savaşa her şeyden çok uyum sağlıyor," diye doğruladı Potçuvarov. "Alıştı artık." Alay komutanının açtığı konuşmaya geri dönerek ekledi. "Aşçıyı bırakın, komutanlığın kadınları bile seçip aldığı oluyormuş." Siperin her yanı gürültüye boğuldu. Tüfek sesleri, otomatik tabancaların ve makinelilerin kısa atışları duyuldu. "Bölük komutanı öldü. Komutayı siyasi yönetici Soşkin aldı," dedi Potçuvarov. "İşte onun yeraltı sığınağı." Beryozkin sığınağın yarı açık kapısına bir göz atıp "Anlaşıldı, anlaşıldı," dedi. Kırmızı yüzlü, kara kaşlı siyasi yönetici Soşkin, makineli tüfeklerin yanında onlara yetişti ve aşırı yüksek bir sesle sözcükleri tane tane haykırarak bölüğün 6'ya 1 numaralı binaya hücum etmek üzere toplanmalarını engellemek amacıyla Almanlara ateş açtığı raporunu verdi. Beryozkin Soşkin'in dürbününü aldı, patlayan silahların çıkardığı ateşlere, havan toplarının ağızlarından çıkan dili andıran alevlere baktı. "Tam şurada, 3. katın 2. penceresinde bir keskin nişancı var bence." Bu sözleri söyler söylemez gösterdiği pencerede bir ateş parladı, bir mermi vızıldadı. Siperin duvarına, tam Beryozkin'in başıyla Soşkin'in başının arasına isabet etti. "Şanslısınız," dedi Potçuvarov. "Şanslı olup olmadığımı kim bilir," diye yanıtladı Beryozkin. Siperden bölüğün kendi icadı olan tank savar tüfeğe doğru yürüdüler. Bu tank savar tüfek saban demirleriyle bir araba tekerleğine tutturulmuştu. Saçları fırça gibi, bakışları huzursuz bir çavuş, "Bölüğümüzün kendi uçak savarı," dedi. 100 metre ileride yeşil çatılı küçük evin yanında bir tank diye ders verir gibi bir sesle bağırdı Beryozkin. Çavuş tekerleği hızla çevirdi ve tank savar tüfeğin uzun namlusu yere doğru eğildi. "Dırkin'in askerlerinden biri de," dedi Beryozkin, "keskin nişancı silahının nişangahını tank savar tüfeğe uygun hale getirdi ve bir günde 3 makineliği yere devirdi." Çavuş omuz silkti. "Dırkin'in keyfi yerinde, atölyelerde oturuyor." Siperden yürümeye devam ettiler ve Beryozkin dolaşmaya çıktıklarında açılan konuyu sürdürerek şöyle dedi. "Onlara çok güzel bir paket göndermiştim. Biliyor musunuz, karım mektup yazmıyor. Herhangi bir yanıt gelmedi. Paketin ellerine geçip geçmediğini bile bilmiyorum. Hastalanmış olabilirler mi? Başka bir yere göç ederken insanın başına bir şey gelmesi işten bile değil." Potçuvarov çok zaman önce Moskova'ya çalışmaya gitmiş marangozların köylerine döndüklerini, karılarına, yaşlılara, çocuklara armağanlar getirdiklerini anımsadı birden. Marangozlar için köydeki ev hayatının düzeni ve sıcaklığı her zaman için Moskova'nın gürültülü kalabalığından ve gece ışıklarından daha önemliydi. Yarım saat sonra taburun komuta merkezine dönmüşlerdi. Ama Beryozkin mahzene uğramadı. Potçuvarov'la dışarıda vedalaştı. 6'ya 1 numaralı eve mümkün olan her türlü desteği veren dedi. Yanlarına gitmeyi denemeyin. O işi alayın kuvvetleriyle biz gece yaparız. Sonra da şöyle dedi. Yaralılara karşı davranışınız hoşuma gitmiyor. Komuta merkezinizde divanlar var ama yaralılar yerde yatıyor. Taze ekmek için adam göndermediniz. İnsanlar peksimet yiyecekler. Bu iki. Siyasi yöneticiniz Soşkin'in kafası dumanlıydı bu üç. Potçufarov savunma hattından geçerken alay komutanının her şeyi fark ettiğine şaşarak onu dinliyordu. Takım komutan yardımcısının üstünde Alman pantolonu, birinci bölüğün komutanının kolunda iki tane saat var. Beryuskin ders verir gibi konuştu. Alman saldıracak, anlaşıldı mı? Fabrikaya doğru yürüdü ve postalının ökçesini çakıp ceketindeki deliği de dikmiş olan Glushkov, eve mi dönüyoruz diye sordu. Ona yanıt vermeyen Beryuskin, Potçufarov'a, alay komiserine telefon edin. Ona benim Dırkin'e fabrikaya 3. atölyeye gittiğimi söyleyin dedi ve göz kırpıp ekledi. Bana lahana gönderin, çok güzeldi. Ne de olsa ben de komutanım. 15. Bölüm. Tolya'dan mektup yoktu. Lyudmila Nikolayevna sabah annesini ve kocasını işe, Nadia'yı okula göndermişti. Kazan'daki bir sabun fabrikasının laboratuvarında kimyager olarak çalışan annesi gitmişti önce. Aleksandra Vladimirovna damadının odasının yanından geçerken fabrikadaki işçilerden duyduğu patronlar işe 6'da, işçiler 9'da gelir esprisini tekrarlamıştı her zamanki gibi. Onun arkasından Nadia yürüyerek okula gitmişti. Daha doğrusu yürüyerek değil, koşa koşa gitmişti. Çünkü onun zamanında yataktan kaldırma olanağı yoktu. Son dakikada yataktan fırlıyor, çorabını, bluzunu, kitaplarını, defterlerini kapıyor, kahvaltı ederken çay boğazında kalıyor, koşarak merdivenden inerken eşarbını başına örtüyor, paltosunu giyiyordu. Viktor Pavlovich kahvaltıya oturduğunda Nadia'nın gidişinden sonra demlik artık soğumuş oluyor ve yeniden ısıtmak gerekiyordu. Nadia bu lanet olası delikten bir an önce kurtulsak dediğinde Aleksandra Vladimirovna kızıyordu. Derjavin'in tıpkı Aksakov, Tolstoy, Lenin, Zinin, Lobachevski gibi bir zamanlar Kazan'da yaşadığını, Maxim Gorki'nin de bir zamanlar Kazan'daki bir fırında çalıştığını Nadia bilmiyordu. Tam yaşlılara özgü bir kayıtsızlık diyordu Aleksandra Vladimirovna ve yaşlı bir kadından yeni yetme bir kıza yönelik böyle bir sitem işitmek tuhaf kaçıyordu. Lyudmila annesinin insanlarla ve yeni işiyle ilgilenmeye devam ettiğini görüyordu. Annesinin manevi gücüne hayran olmakla birlikte içinde bambaşka bir duygu yaşıyordu. Bu kadar derdin arasında yağların hidrojenize edilmesiyle, Kazan caddeleri ve müzeleriyle nasıl ilgilenebiliyordu? Bir gün Şıtrum karısına Aleksandra Vladimirovna'nın ruhsal gençliğiyle ilgili bir şey söylediğinde, Lyudmila kendini tutamayıp, "Anneminki gençlik değil, yaşlı bencilliği" demişti. Nadia, "Büyük annem bencil değil, o bir halkçı" demiş ve eklemişti. "Halkçılar iyi insanlar ama çok akıllı değiller." Nadia düşüncelerini katı bir dille ve zaman yetersizliğinden olacak kısa bir şekilde ifade ederdi. Saçma derdi bastıra bastıra. Sovyet haber bürosunun bültenlerini izler, askeri olaylar hakkında bilgi sahibi olur, politika üzerine konuşmalara katılırdı Nadia. Yazın bir kolhoz gezisinden sonra annesine kolhozlardaki iş gücü verimsizliğinin nedenlerini açıklamıştı. Okulda aldığı notları annesine göstermezdi. Sadece bir gün hayretler içinde şöyle demişti. "Biliyor musun, hal ve gidişe 4 vermişler. Düşünebiliyor musun, matematikçi beni sınıftan kovmuştu. Ben de çıkarken goodbye diye bağırmıştım. Herkes yerlere yatmıştı." Nadia hali vakti yerinde ailelerin savaştan önce maddi konulardan ve mutfak gereksinimlerinden habersiz çocukları gibi tahliye döneminde tayınlardan, dağıtıcıların üstün niteliklerinden ve kusurlarından çok söz ediyor, bitkisel yağın tereyağına oranla üstünlüklerini, bulgurun güçlü ve zayıf yanlarını, kesme şekerin toz şekere göre faydalarını biliyordu. Biliyor musun diyordu annesine, ben karar verdim. Bana bugünden itibaren konsantre sütlü çay yerine ballı çay ver. Bence benim için daha yararlı olur. Senin içinse fark eden bir şey olmaz. Nadia bazen surat asıyor, büyüklerine karşı küçümseyici bir gülümseme eşliğinde kaba sözler söylüyordu. Bir gün annesinin yanında babasına aptalsın sen demişti. Bunu öyle bir öfkeyle söylemişti ki şıtrum şaşkınlıktan kala kalmıştı. Annesi Nadia'nın kitap okurken ağladığını görüyordu bazen. Kendisini geri kalmış, başarısız, sönük, ağır yaşama mahkum bir insan sayıyordu. Bir gün masa başında otururken hiç kimse benimle arkadaşlık etmek istemez. Ben aptalım, hiç kimsenin ilgisini çekmiyorum demişti. Kimse benimle evlenmez, eczacılık kurslarını bitirip köye gideceğim. Issız köylerde eczane ne gezer demişti Alexandra Vladimirovna. Evlenme konusundaki tahminin aşırı derecede karamsar demişti Ström. Son zamanlarda pek güzelleştin. Umurumda bile değil demişti Nadia ve babasına öfkeli öfkeli bakmıştı. Gece ise annesi Nadia'nın battaniyenin altından çıkardığı çıplak, incecik elinde tuttuğu kitaptan şiir okuduğunu görmüştü. Bir gün Nadia Akademi'nin yiyecek dağıtım merkezinden 2 kilogram tereyağı ve büyük bir paket pirinç getirirken şöyle demişti. Aralarında ben de olmak üzere insanlar alçak ve reziller. Bütün bunlardan yararlanıyorlar. Babam da yeteneğinin karşılığında alçakça davranıp tereyağı alıyor. Sanki hastalar az okumuş insanlar ve çöp gibi çocuklar fizik bilmediklerinden ya da planı %300 fazlasıyla yerine getiremediklerinden yarı aç yarı tok yaşamak zorundalarmış gibi. Yağları seçkinler gövdeye indirebiliyor ancak. Akşam yemeğinde ise meydan okur gibi şöyle demişti. Anne bana 2 kat fazla bal ve yağ ver. Sabah uyuyakalmışım yiyemedim. Nadia çoğu bakımdan babasına benzerdi. Lyudmila Nikolayevna, Viktor Pavlovich'in en çok kızının kendisine benzeyen özelliklerine sinirlendiğini fark ediyordu. Bir keresinde Nadia babasının vurgularını aynen iğneleyerek Postoyev hakkında şöyle demişti. Anasının gözü, yeteneksiz, uyanık. Ström şaşırmıştı. Sen daha okulunu bitirmemiş bir öğrenci olarak bir akademi üyesi hakkında böyle konuşmaya nasıl cesaret edersin? Ancak Lyudmila Viktor'un üniversite öğrencisiyken pek çok ünlü akademi üyesi hakkında beş para etmez, yeteneksiz, hıyar, yükselme meraklısı dediğini anımsıyordu. Lyudmila Nikolayevna Nadia'nın hayatının kolay olmadığını, çok karmaşık, yalnız ve zor bir karakteri olduğunu biliyordu. Nadia gittikten sonra Viktor Pavlovich çayını içiyordu. Göz ucuyla bir kitaba bakıyor, lokmaları çiğnemeden yutuyor, yüzüne şaşkın aptal bir ifade veriyor, kitaptan gözünü ayırmaksızın parmaklarıyla yoklayarak bardağı buluyor. ''Varsa bana sıcak çay doldur.'' diyordu. Lyudmila onun bütün hareketlerini, başını kaşımaya başlamasını, dudağını şişirmesini, suratını çarpıtıp dişlerinin arasını temizlemesini biliyordu. Ve Tanrı aşkına Vitya, dişlerini ne zaman yaptıracaksın diyordu. Kafası ya da burnu kaşındığı için değil, işini düşünürken kafasını kaşıdığını ve dudağını şişirdiğini biliyordu kocasının. Vitya sana söylüyorum, duymuyorsun bile dediğinde gözlerini şaşılaştırmaya devam ederek ''Hepsini duyuyorum, tekrar edebilirim. Vitya dişlerini ne zaman yaptıracaksın diyorsun?'' diyeceğini ve yeniden şaşkın bir yüz ifadesi takınacağını, çayından bir yudum alacağını, bir şizofren gibi keyifsiz olacağını ve bütün bunların tanıdığı bir fizikçinin çalışmasını gözden geçirirken onunla bazen aynı fikirde olduğu, bazen olmadığı anlamına geldiğini biliyordu. Daha sonra Viktor Pavlovich uzun süre kımıldamadan oturacak, sonra başını uysalca yaşlılar gibi kederle sallamaya başlayacaktı. Böyle bir yüz ve göz ifadesi ancak beyin tümörü olan insanlarda olur. Ve Lyudmila Nikolayevna, Ström'un annesini düşündüğünü bilecekti yine. Viktor Pavlovich çayını içtiği, işini düşündüğü, derin bir üzüntüye kapılarak inlediği sırada Lyudmila Nikolayevna öptüğü gözlere, karıştırdığı kıvırcık saçlara, onu öpen dudaklara, kirpiklere, kaşlara, seni gidi pasaklı diyerek tırnaklarını kestiği, zayıf ince parmaklı ellere bakıyordu. Lyudmila Nikolayevna onun hakkında her şeyi uyumadan önce yatakta çocuk kitapları okuduğunu, dişlerini temizlemeye giderken yüzünün halini, sırtında tören giysisiyle nötron ışınımı konusundaki konuşmasına başladığında hafiften titreyen sesini biliyordu. Ukrayna usulü fasulyeli borç çorbasını sevdiğini biliyordu. Uykusunda bir yandan öbür yana dönerken sessizce inlediğini biliyordu. Sol ayağındaki ayakkabının ökçesini ne kadar çabuk eskittiğini ve gömleğinin kollarını hemen kirlettiğini biliyordu. İki yastıkla yatmayı sevdiğini biliyordu. Kent meydanlarından geçerken gizli bir korku duyduğunu biliyordu. Teninin kokusunu, çoraplarındaki deliklerin şeklini biliyordu. Karnı açken ve yemeği beklerken şarkı mırıldandığını, ayak baş parmaklarındaki tırnakların biçimini biliyordu. 2 yaşındayken annesinin onu hangi isimle çağırdığını biliyordu. Ayaklarını birbirine vurarak yürüyüşünü biliyordu. Son hazırlık sınıfında okurken onunla kavga eden çocukların adlarını biliyordu. Onun alaycılığını, Tolya'yı, Nadya'yı, arkadaşlarını kızdırma alışkanlığını biliyordu. Hemen hemen hep keyifsiz olduğu şu sıralarda bile Strom, Lyudmila Nikolayevna'nın en yakın arkadaşı Maria Ivanovna Sokolova'nın çok az kitap okuduğunu ve bir keresinde Balzac'ı Flaubert'le karıştırdığını söyleyerek karısını kızdırmıştı. Lyudmila'yı kızdırmayı çok iyi becerirdi. Lyudmila her zaman kızardı. Şimdi de Lyudmila arkadaşını koruyarak sinirli ve ciddi bir şekilde ona karşı çıkıyordu. ''Bana yakın olan insanlarla hep alay ediyorsun. Maşenka'nın zevkinde bir yanlışlık yok. Hem çok okumasına da gerek yok. O kitabı her zaman hisseder.''
''Tabii, tabii.'' diyordu Viktor Pavlovich. ''Max ve Morris'i Anatol France'ın yazdığından emindir.''
Kocasının müzik sevgisini, politik görüşlerini biliyordu. Bir kez onu ağlarken görmüştü. Deli gibi gömleğini parçalarken ve donu ayağına takılınca vurmaya hazır bir halde yumruğunu havaya kaldırıp tek ayağının üstünde sıçrayarak ona doğru döndüğünü görmüştü. Katı ve cesur doğruluğunu, coşkusunu görmüştü. Etkileyici bir şekilde şiir okurken görmüştü. Müsil içerken görmüştü. İlişkilerinde hiçbir şey değişmemiş gibi görünse de kocasının şimdi kendisine kırgın olduğunu hissediyordu. Ama bir değişiklik vardı ve bu değişiklik bir tek şeyde kocasının onunla işi hakkında konuşmaktan vazgeçmesinde ifadesini buluyordu. Viktor Pavlovich tanıdığı bilim adamlarından gelen mektuplar konusunda, gıda maddesi ve sanayi malları limitleri konusunda onunla konuşurdu. Bazen enstitüdeki laboratuvardaki işler hakkında, çalışma planının görüşülmesi hakkında konuşur, iş arkadaşlarını anlatırdı. Sebastiano geceki içki aleminden sonra işe geldi ve uyudu. Markov bir dizi yeni deney hazırlıyor. Fakat kendi çalışmaları hakkında bütün dünyada bir tek Lyudmila ile konuştuğu iç dünyası hakkında konuşmayı kesmişti. Henüz bir sonuca varmamış düşünceleriyle ilgili notlarını yakın dostlarına bile okusa, ertesi gün kötü bir duyguya kapıldığını, işin ona sönük göründüğünü, işle ilgilenmenin zor geldiğini söyleyerek Lyudmila Nikolayevna'ya yakınıyordu. Sonra içinde hiçbir tortu hissetmeden kuşkularını açtığı, bölük börçük notlarını, fantastik ve kendinden çok emin hipotezlerini okuduğu tek kişi Lyudmila Nikolayevna'ydı. Artık onunla konuşmaktan vazgeçmişti. Artık canı sıkılınca işin kolayını Lyudmila'yı suçlamakta buluyordu. Sürekli ve hiç vazgeçmeden annesini düşünüyordu. Hiçbir zaman düşünmediği bir şeyi, faşizmin onu düşünmek zorunda bıraktığı bir şeyi, Yahudiliğini ve annesinin bir Yahudi olduğunu düşünüyordu. Annesine soğuk davrandığı için Lyudmila'yı içinden sitem ediyordu. Bir keresinde ona aranızdaki ilişkileri düzeltebilseydin, annem Moskova'da bizimle yaşardı demişti. Lyudmila Nikolayevna'nın aklından da Viktor Pavlovich'in Tolya'ya yaptığı tüm kabalıklar ve haksızlıklar geçmişti. Onun da anımsayacağı şeyler vardı kuşkusuz. Viktor Pavlovich üvey oğluna öyle haksızlık ettikçe, Tolya'da o kadar çok kötü yön gördükçe, Tolya'nın kusurlarını öyle zor bağışladıkça, Lyudmila Nikolayevna'nın yüreği hırsla doluyordu. Oysa babası Nadya'nın kabalığını da, tembelliğini de, pasaklılığını da, ev işlerinde annesine yardım etmek istememesini de affediyordu. Viktor Pavlovich'in annesini düşünüyordu. Ne korkunç bir yazgısı vardı. Ama Viktor Lyudmila'dan Anna Semyonovna'ya dostluk göstermesini nasıl bekleyebilirdi? Anna Semyonovna da Tolya'ya kötü davranıyordu. Bu yüzden Anna Semyonovna'nın her mektubu, Moskova'ya her gelişi Lyudmila için çekilmez şeylerdi. Nadya, Nadya, Nadya. Nadya'nın gözleri Viktor'un gözlerine benziyor. Nadya çatalı Viktor gibi tutuyor. Nadya dikkatsiz, Nadya çok zeki, Nadya dalgın. Anna Semyonovna'nın oğluna olan şefkati ve sevgisi, torununa olan şefkati ve sevgisiyle birleşiyordu. Zaten Tolya çatalı onun Viktor Pavlovich'in tuttuğu gibi tutmuyordu. Son zamanlarda Tolya'nın babasını yani ilk kocasını eskisinden daha sık anımsaması tuhafına gidiyordu. İlk kocasının akrabalarını, ablasını arayıp bulmak istemişti. Onlar da Tolya'nın gözlerine sevinçle bakarlardı. Abarçuk'un ablası Tolya'nın gözlerinde, eğri baş parmağında, geniş burnunda kardeşinin gözlerini, ellerini, burnunu görürdü. Lyudmila Nikolayevna nasıl ki Viktor Pavlovich'in Tolya'ya karşı daha iyi olmasını anımsamak istemiyorsa, aynı şekilde yaptığı bütün kötülüklere, hatta onu kucağında süt çocuğuyla bırakıp gitmesine, Tolya'ya Abarçuk soyadını vermeyi yasaklamasına karşılık Abarçuk'u affediyordu. Lyudmila Nikolayevna sabahları evde yalnız kalıyordu. Bu yalnızlık saatini bekliyordu. Yakınları onu rahatsız ediyordu. Dünyadaki bütün olaylar, savaş, kız kardeşlerinin yazgısı, kocasının işi, Nadya'nın karakteri, annesinin sağlığı, yaralılara üzülmesi, Almanların eline tutsak düşüp ölenler için acı çekmesi, bütün bunlar oğlu için duyduğu acı şeklinde, kaygı şeklinde ortaya çıkıyordu. Annesinin, kocasının, kızının duygularının tamamen farklı madenlerden döküldüğünü hissediyordu. Onların Tolya'ya bağladıkları ve sevgileri sığ duygular olarak görünüyordu. Kendisi için dünya Tolya demekti. Onlar içinse Tolya dünyanın sadece bir parçasıydı. Günler, haftalar geçiyordu. Tolya'dan mektup yoktu. Radyo her gün Sovyet Haber Bürosu'nun bültenlerini veriyordu. Gazeteler her gün savaşla doluydu. Sovyet orduları geri çekiliyordu. Bültenlerde ve gazetelerde topçulardan söz ediliyordu. Tolya topçu olarak görev yapıyordu. Tolya'dan mektup yoktu. Ona göre üzüntüsünü gerçekten anlayan tek kişi Sokolov'un karısı Maria Ivanovna'ydı. Lyudmila Nikolayevna profesörlerin karılarıyla arkadaşlık etmeyi sevmiyordu. Kocalarının bilimsel başarılarıyla, kendi giyim kuşamlarıyla, evlerinde çalışan kadınlarla ilgili konuşmaları sinirini bozuyordu. Ama herhalde utangaç Maria Ivanovna'nın yumuşak karakterinin onun karakterine zıt olması ve Maria Ivanovna'nın Tolya'ya karşı tavrının kendisini duygulandırması yüzünden Maria Ivanovna'ya çok bağlanmıştı. Lyudmila Tolya konusunda onunla kocasından ve annesinden daha rahat konuşuyordu ve her konuştuğunda rahatlıyor, içinde bir hafiflik hissediyordu. Maria Ivanovna'nın hemen hemen her gün şutrumlara uğramasına karşın Lyudmila Nikolayevna arkadaşının uzun zamandır gelmemesine hayret ediyor, Maria Ivanovna'nın zayıf bedenini, sevimli yüzünü görür müyüm diye pencereden bakıyordu. Tolya'dan mektup yoktu. 10. Aydın'ın sonu, sayfa 107.